Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler Silsilesi'nin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim, bütün mahlukat insana hizmet ve ibret olarak yaratılmış ve yine insana emanet edilmiştir. Bu sebeple onlara merhametle yaklaşmak ve onların hukukunu korumak insan için bir vicdan borcudur. Hayvanlara haksızlık etmek ise kıyamette karşımıza çıkacak ağır bir vebaldir. Dolayısıyla kul ve hayvan haklarını çiğnemekten var gücümüzle kaçınmalıyız. Hiç kimsenin hakkını yememeye gayret etmeli. Buna ilaveten Halık'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanarak bütün yaratılanlara engin bir şefkat, merhamet ve muhabbetle yaklaşmalıyız. Bir keresinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz hırçın bir deveye binmişti. Hayvanı sakinleştirmek için onu sert bir şekilde ileri geri götürmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ayşe'ye hayvana yumuşak davran. Çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Yumuşaklığın bulunmadığı her davranış çirkindir buyurdu. Ecdadımız Osmanlılarda mahlukata şefkat ve onların haklarına riayet hususunda örnek almamız gereken sayısız fazilet misalleri sergilemişlerdir. Nitekim ecdadımız hayvanlara haddinden fazla yük taşıtmayı kanunla yasaklamışlardır. Hatta bazı zabıta kuvvetleri bu yasağı ihlal edenleri takip edip hayvanı dinlendirmek ve sahibine de ceza olarak aynı yükü taşıtmakla vazifelendirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Süleymaniye Camii ve Külliyesi inşa edilirken yük taşıttırılan hayvanlar hakkındaki bir dizi fermanı da bu hassasiyetin bir nişanesidir. Bu fermanlar çerçevesinde çalıştırılan at, merkep ve katırların dinlenme ve çayırda otlama saatlerine riayet edilmiş, hiçbir mahlukatın hakkına tecavüz edilmemesine azami gayret gösterilmiştir. Kanuni'nin bu muazzam mabedin inşasında kul ve hayvan haklarına böylesine titizlik göstermesi, belki de Süleymaniye Camii'ndeki o esrarengiz ruhaniyetin temel sebeplerinden biridir. Yine bir gün Kanuni Sultan Süleyman, sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülebilmesi için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den fetva ister. Der ki, "Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır ağını kırınca?" Bu şekilde bir beyitle fetva ister. Hünkârın bu fetva talebi üzerine Ebu Suud Efendi de bir başka beyitle ona şöyle cevap verir. "Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca." diyerek ona cevap verir. Yani karıncanın Cenab-ı Hakk'ın divanında yarın Hakk'ını alacağını ne yapar? İfade eder. İbn Abbas radıyallahu anh, "Ve izel vuhuşu huşirat." Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde ayeti kerimesiyle ilgili olarak, yani Tekvir suresi ayet 5 ile ilgili olarak, "Her şey haşredilecek, hesap için mahşer meydanına toplanacak, hatta sinekler bile buyurmuştur. Bütün mahlukat mahşer meydanında toplandıktan sonra hesaplar görülmeye başlanacaktır. Lakin hayvanlar arasındaki davalar insanlardan evvel hükme bağlanacaktır. Bu hesaplaşmanın neticesinde bütün hayvanat tekrar toprak olacaktır. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur: Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. En'am suresi ayet 38. Ebu Hureyre bu ayeti kerime hakkında şöyle buyurur muhterem kardeşlerim. Kıyamet günü bütün mahlukat mahşer meydanına toplanır. Hayvanlar, böcekler, kuşlar ve her şey mahşer meydanına toplanır. Allah'ın adaleti tam olarak gerçekleşir. Hatta boynuzsuz koyunun hakkı bile kendisine zarar veren boynuzlu koyundan alınır. Sonra Cenab-ı Hak hayvanlara toprak olun buyurur. İşte o zaman bu hali gören kafir kimse hesaba çekilecek olmanın dehşetinden "Ah, keşke ben de şu hayvanat gibi toprak olsaydım." diyecektir. "Ya leyteni küntü turaba." diyecektir. Hiç şüphesiz ki bu hal o günkü pişmanlık, utanç ve korkunun hangi seviyeye varacağını göstermektedir. Hayvanların haklarının bile birbirlerinden inceden inceye alınacak olması insanoğlunu derin bir tefekküre davet etmelidir. Muhterem kardeşlerim, mahşerde insan için en korkulu an hesaba çekileceği zamandır. Zira o an imtihan dershanesi olan şu fani dünyada yapmış olduğu bütün her şeyden hesaba çekilecek ve böylece ebedi hayatının istikameti belirlenecektir. Bu sebeple insan hesap esnasında tedirginlik, endişe ve sıkıntının zirvesine çıkar. Bir kimse Hazreti Ali radıyallahu anh'a gelerek mahşer yerinde olanların hepsine aynı anda nasıl hesap sorulur diye sormuştu. Hazreti Ali bu suale şu hikmet dolu cevapla karşılık verir: Allah Teala nasıl hepsine aynı anda rızık veriyorsa kıyamet günü de aynı şekilde hepsine birden hesap sorar buyurmuştur. Rivayete göre muhterem kardeşlerim, toplu hesaplar ferdi hesaplardan önce görülecektir. Yani mahşer yerinde insanlara "Ey şu günahı işleyenler" diye nida edilecek. O günahı işlemiş olanların hepsi ayağa kalkacak ve mahşer halkının bakışları altında rezil rüsvay olacaklardır. Tabiinden meşhur zahit ve hakim Ebu Hazim el-Araç buradan hareketle kendisini sık sık sorgular ve nefsini şu ifadelerle hesaba çekermiş: "Ey Ebu Hazim, kıyamet günü ey şu günahı işleyenler diye nida edilecek. Sen o günahı işleyenlerle beraber ayağa kalkacaksın. Sonra başka bir günah için nida edilecek. Sen o zaman da ayağa kalkacaksın. Öyle zannediyorum ki ey Araç, sen her günah ehliyle birlikte tekrar tekrar ayağa kalkmak istiyorsun." Tabii muhterem kardeşlerim, toplu hesaplar bittikten sonra da insanlar tek tek hesaba çekileceklerdir. İbn-i Ebi Müleyke radıyallahu anh şöyle nakletmektedir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha bilmediği bir şey duyduğunda hemen onu araştırır, kaynağına müracaat ederek hadisenin hakikatini iyice öğrenirdi. Yani meraklı birisiydi. Bir gün Allah Resulü, "Kim hesaba çekilirse azaba uğramış olur buyurmuşlardı. Hazreti Ayşe validemiz, peki ya Resulallah, Allah Teala فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا. O vakit kitabı sağ eline verilen kimse kolay bir hesap ile muhasebe olunur buyurmuyor mu diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayette bahsedilen husus arzdır. Yani kim inceden inceye hesaba çekilirse o helak olur buyurdular. Hadis-i şerifte zikredilen arzdan maksat, amellerinin tartılması için insanların mizana arz edilmesi veya amellerin sahiplerine arz edilmesidir. Arz günündeki hesabın ashab-ı yemin denilen, yani sağ taraftan amellerini alacak olanların, kitabını alacak olanların ashab-ı yemin denilen salih insanlar için pek kolay geçeceği Kur'an-ı Kerim'de buyurulmaktadır. Ehli yemin hesaba maruz oldukları gün af ile müjdelenmiş olacak ve amelleri kendilerine arz edildiğinde kusurlarıyla birlikte nail olacakları büyük nimetleri de göreceklerdir. Bu sebeple onlar hesap esnasında fazla sıkıntı çekmeyeceklerdir. Af müjdesi alamayan insanların hesabı ise çok ağır olacaktır. Hesap esnasında hasenattan zannedilen nice amellerin kabul edilmediği ortaya çıkacağından, bu münakaşa kişiyi azaba götürecek veya baş başa nihayete erse bile bu münakaşanın kendisi bir azap olacaktır. Muhterem kardeşlerim, hasenat zannedilen, iyilik zannedilen nice ameller vardır ki, haram parayla yapılmış olması veya riya gibi çirkin hallerle kirletilmiş bulunmasından dolayı Allah katında kabul görmeyecektir. Bu sebeple de bunların sevabına ermeyi ümit eden kişi için bu ameller ahirette büyük bir hüsran ve nedamet yaşamasına, pişmanlık yaşamasına sebep olacaktır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak amiletün nasibe tesla naran hamiye, çalışmış fakat boşuna yorulmuştur, kızışmış bir ateşe atılır o buyuruluyor. Gâşiye suresi 3-4. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Bunlar iyi ve güzel işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları boşa giden kimselerdir. Kehf suresi ayet 103-104. Bu sebeple muhterem kardeşlerim, mesela kişinin sağlığındayken yaptırdığı cami, Kur'an kursu veya diğer hayır müesseselerine namını sürdürmek gayesiyle kendi ismini hayattayken vermesi, riya, kibir ve şöhrete kapı aralayacağından doğru bir davranış olarak görülmemiştir. Çünkü riya, nebevi tabiriyle küçük şirktir. Halbuki tevhid akidesi ortaklığı asla kabul etmez. Lakin hayır sahibinin vefatından sonra dualarla anılmasına vesile olması niyetiyle o esere isminin verilmesinde riya tehlikesi ortadan kalkmış olacağı için bir sakınca, bir beis yoktur. Kul ahirette hesaba çekilirken muhterem kardeşlerim, yanında şahitler de bulunacaktır. Zira kafirler ve facirler dünyada olduğu gibi huzur-u ilahide hesaba çekilirken, Allah'ın huzurunda hesaba çekilirken de inkar ve itirazlarına devam ederler. Yani dünyadaki alışkanlığı gibi burada nasıl itiraz ediyorlarsa orada itirazlarına devam ederler. O zaman Cenab-ı Hak onların ağızlarına mühür vurur ve diğer azalarına konuşmalarını emreder. Bu husus ayet-i kerimede şöyle buyurulur. O gün dünyadayken yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayakları şahitlik eder. Nur suresi 24. Bugün onların ağızlarını mühürleriz de yaptıklarını bize elleri anlatır ve ayakları da şahitlik eder. Yasin Suresi 65. Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işler hakkında aleyhlerine şahitlik edecektir. Fussilet 20. Onlar derilerine "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de onlara "Her şeyi konuşturan Allah Teala bizi de konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştır ve yine O'na döndürülüyorsunuz" derler. Fussilet 8. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuştur muhterem kardeşlerim. Kıyamet günü Allah Teala kullarına "Benimle karşılaşacağını hiç aklından geçirmiş miydin?" diye sorar. Kul da "Ey Rabbim, sana, kitaplarına ve peygamberlerine inandım. Namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim" diye cevap verir ve elinden geldiğince Allah Teala hakkında güzel methü senalarda bulunur. Allah Teala, "Dur öyleyse, şimdi senin aleyhine bir şahit gönderilecek" buyurur. Kul kendi kendisine "Benim aleyhime şahitlik yapacak da kim?" diye içinden geçirir. Kulun ağzı mühürlenir, uyluğuna, etine ve kemiklerine "Haydi konuşun" denir. Uyluğu, eti ve kemikleri konuşup onun amellerini haber verirler. Bu ona ileri sürebileceği bir mazeret bırakmamak içindir. Bu kişi Allah'ın gazabına uğrayan münafıktır. Bu hadis-i şerif Müslim'in sahihinde rivayet edilmiştir. Cenab-ı Hak muhterem kardeşlerim ayet-i kerimede insanın kendi azalarının yanında üzerinde yaşadığı yeryüzünün de yani toprağın da şahitlik edeceğini şöyle bildirmektedir. O gün yeryüzü bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona bunları vahyetmiştir. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا O gün yeryüzü bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona bunları vahyetmiştir. Zilzal Suresi 4-5. Resulullah Efendimiz bir defasında bu ayeti kerimeleri okudular ve sonra ashabına arzın yani yeryüzünün anlatacağı haberleri nelerdir biliyor musunuz diye sordular. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun haberleri kadın veya erkek her kulun arz üzerinde, yeryüzünde işlemiş olduğu amellere şahitlik etmesi ve şu gün, şu vakitte şu işleri yaptı demesidir. İşte bunlar yeryüzünün haberleridir buyurdular. Yine bir başka hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Yeryüzünden sakının çünkü o sizin annenizdir. Yani içinde yaşadığınız ve sonunda dönüp varacağınız yerdir. Üzerinde işlenen iyi ya da kötü bütün amelleri haber verecektir. İşte o gün muhterem kardeşlerim insan şaşkın bir vaziyette ne oluyor bu yeryüzüne, nasıl bütün haberleri anlatabiliyor diyerek büyük bir dehşet içinde kalacaktır. O gün melekler ve insanlardan da şahitler vardır. Fakat şahitlerin en büyüğü hiç şüphesiz ki Yüce Rabbimizdir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Herkes ne yaptıysa karşılığı tas tamam verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi ayet 70. Eğer biz bu hakikati gerçek manada idrak edebilir de, ondan Cenab-ı Hak'tan layıkıyla haya ederek her türlü kötülükten vazgeçebilirsek, kullarına çok merhametli olan Allah Teala'dan başka hiçbir şahide gerek kalmaz. Bu hususta Şeyh Şibli Hazretlerinin şu kıssası ne kadar hikmetlidir. Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalinden bahsetmekteydi. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz efendi Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahsederek, ilmini nerede kullandın sorulacak. Malını mülkünü nereden kazanıp nereye harcadın bu da sorulacak. Ömrünü nasıl geçirdin, ibadetlerin ne durumda hepsi sorulacak. Harama helale dikkat ettin mi sorulacak. Bunların ardından şunlar şunlar da sorulacak diye hepsi de son derece mühim olan pek çok hususu saydı. Fakat bu kadar tafsilatlı izaha rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri yumuşak bir üslupla vaiz efendiye seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimlerinden birini unuttunuz. Allah Teala esas şunu soracak. Ey kulum, ben seninleydim. Sana şah damarından daha yakındım. Fakat sen kiminleydin? Bunu soracak. Evet kardeşlerim, Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Hadid suresi ayet 4. Biz ona, insana şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. Şunu iyi bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer. Enfal suresi 24. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bakara suresi 186. Yani zamandan ve mekandan münezzeh olan Cenab-ı Hak her an biz kulları ile beraber her halimize vakıf ve her halimize, her amelimize şahittir. Dolayısıyla müminler olarak bu hakikatin şuur ve idraki içinde kulluk edebimize yakışmayacak hal ve tavırlardan titizlikle sakınmalıyız. O büyük hesap gününde iki cihan serveri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ümmetine şahit olarak getirilecektir. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyurulur. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman onların halleri nice olacak? Nisa suresi ayet 41. Bu dünya hayatında dahi bir kimsenin sevdikleri önünde işlediği bir suç sebebiyle hesaba çekilmesi gönlüne ağır gelmekteyken düşünmek lazımdır ki o gün peygamberler, önderler ve diğer şahitler huzurunda hesaba çekilen kimsenin hali nice olur. Zira bu dünyada gizlice işlediği günahlar orada pek çok şahidin önünde sergilenecektir. Bu sebeple alemlere rahmet olarak gönderilen ve ümmetine çok merhametli olan Peygamber Efendimiz veda hutbesinde bizlere şöyle seslenmiştir. Haberiniz olsun ki ben önceden gidip havzın başında sizi bekleyeceğim. Diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla sevineceğim. Sakın günah işleyerek yüzümü kara çıkarmayınız. Bir ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Nisa suresi 42. Velhasıl bugün Allah ve Resulünden uzak bir hayat yaşamak, insanı o büyük hesap gününde kahredici bir utanca ve yerin dibine geçmeyi arzu ettirecek kadar şiddetli bir mahcubiyete düçar edecektir. Rabbim hepimizi mahcup olanlardan değil, müjdelenenlerden eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.